Ayrım 6. Düğümleri üfleyen kadınlar, Ece Temel Kur'an. Sayfa 63. 6. bölüm. Kraliçe Dido, Elisa. Dido mu? Ben El Kahina'yı tutuyorum, diye gülerek uzaklaşırken Amira, akşama görüşürüz Madame Lila'da, dedi. Amira'nın her konudaki net taraftar tutumu, üçümüze ait ilk şaka olarak bir gülümsemeyle tescillendi. O, hamamda başlayacağı iş için alışveriş yapmaya giderken en azından böyle söyledi. Meryem ile ikimizi Paris Şanzelize masif erkek kaplama taklidi olan şehir merkezindeki Bourgeois bulvarı üzerinde Café Universe'de sabah kahvesini tellendirmek üzere bırakıp ayrıldı. Kim bu El Kahina dedim Meryem'e. Dido'nun kızlarından diye cevapladı. Akademik ciddiyetin bıçkın keskiniyle devam etti. Kızı dedimse kendi kızı değil yani. Ben öyle olduğunu düşünmüşümdür hep. Sen Dido'nun hikayesini ne kadar biliyorsun? Evvela onu söyle. Vallahi azizim turist düzeyi diyeyim ben sana. Turist düzeyi yeterli. Dido şimdiki Lübnan'ın güneyindeki Sur'da Finike Krallığı'nın genç kraliçesi. Ama kocasını kayınçoları öldürüyor. Milattan epey bir evvel. Esasında bunu da öldürecekler, tuzak kurmuşlar. Ama bu bir rüya görüyor güya. Atlıyor gemisine, yanına da bir boğanın postuna dolandırdığı kadar altın alıyor. Gerçi bence başka şeyler de almıştır ya, neyse. Çıkıyor geliyor Tunus'un kuzeyine, Kartaca'ya. Sonra Amira nasıl insanı lezzetli bir şekilde yoruyorsa, Meryem de lezzetli bir şekilde dinlendiriyor diye geçiyor aklımdan. Dinlemekten ziyade izlerken, Amira nasıl kederini saklamaya yarayan çarpışan araba neşesiyle insanın içini eziyorsa, Meryem fakir bir Luna Park'ı mı korku tüneli iki geçişte alışıyorsun. Amira nasıl elinde makasla koşan çocuklar gibi insanı koruyucu aile rolüne girmeye zorluyorsa, Meryem tam tersine insanı öyle ciddiye almıyor ki çocuk gibi olabiliyorsun yanında. Ciddiyetine trambolin yapıp zıplasan bile ruhunun zarı öyle gergin ve kalın ki kıpırdamıyor. Küt bir bulut varoluşu. At kendini debelen dur. Diyorlar ki buna alamazsın efendim. Niye alamıyor? Araziyi. Dido'ya hiçbir şey satmıyorlar yani Kartaca'da. Alay ediyorlar, düşmanlık ediyorlar vesaire. Dido da diyor ki ben fazla bir şey istemiyorum. Sadece bir boğa postunun kapladığı büyüklükte toprak sahibi olayım yeter. Sonra o gece boğanın derisini ince şeritler halinde kesiyor, ertesi gün şeritleri uç uca ekleyip Kartaca tepesindeki araziyi çevreliyor. Yerler şaşıp kalıyor, satıyorlar toprağı. Orası işte. Saçmaymış o, öyle şey mi olur? Ben hiç görmedim bir topluluğun çaresiz bir kadının zekası karşısında nutku tutulup teslim olduğunu. Sen gördün mü? Azizim bu hikaye yarı mitolojik, belgesi yok. Yarı masal zaten. Gerçi bak, daha sonra antik Yunan matematiğinde bu boğa postundan şeritlerle en büyük alanı yaratma meselesi Dido problemi olarak anılıyor. O da var. Neyse, dinleyecek misin? Evet. Orası işte, aldığı arazi yani. Kartaca oluyor, bir liman yaptırıyor. Ticaret senin, gemicilik benim, epey bir bayındır ediyor Kartaca'yı. Derken, Makedonya Krallığı'ndan yola çıkan, Akdeniz'e geçip Kartaca kıyılarına varan bir pezevenk, bir haftada kadının kudretli kraliçe Dido'nun aklını başından alıyor. Tabii rahat bırakmazlar. Durdu güldü. Anlatmıyorum gerisini, araştır. Şimdi bırakıp Dido'yu geçiyorum El Kahina'ya. Bak. Bana kurgu yapma. Bana kurgu yapma. Keyiflenip iyice bir sigara yakıyor. Anlatış öyle tatlı bir ihtiyar adam ki. El Kahina hanım. Kendisine verilen isim bu. Müslümanlar buna gıcık olduğu için büyücü bir kahin olduğunu söylüyorlar. Allah, Müslümanlar. Biliyoruz biraz. Şakadan başörtüsünü toparlıyor, alınganlık gösteren bir mümine paradisiyle devam ediyor. Efendim, El Kahina milattan epey bir sonra ortaya çıkıyor. İslam İmparatorluğu'nun Emevilere geçişinden haberdar mısın? Ali, Ömer, Kerbela falan. Müslümanın fakirin elinden zengine, mazlumdan zalime geçmesi azizim. O bölümleri biliyoruz. Ve erkek egemenliğinin, bunu unutma. Neyse bu Umeyye Afrika'ya Müslümanlık yayma gayretinde. El Kahina hakkında türlü tevatür yaratılıyor. Yahudi, büyücü, Hristiyan şudur budur. Ama bana sorarsan tek başına takılan bir kadın. Bugünkü Libya'nın önemli bir bölümü elinde. Arkadaş ben bunları niye bilmiyorum ki? 10 numara hikayeler bunlar. Dinle öğren işte. Derken bu Umeyye yükleniyor var gücüyle. İlk savaşta yeniliyor. El Kahina epey güçlü bir kadın savaşçı. Ama sonra uzatmayayım. Nihayet El Kahine'yi köşeye sıkıştırıyorlar ve bunun sonunu anlat bak. Öyle katıksız bir çocuk ciddiyetiyle söylüyorum ki bunu, kendimi duyunca beni de gülesim geliyor. Devam. El Kahine güneye çekiliyor ve düşmanı erzaksız bırakma taktiğini kullanıyor. Hiçbir şey ekilmiyor, sulanmıyor, biçilmiyor. El Kahine zamanın kamikazesi. Kendisi de askerleri de düşmanları da çölde topyekin can veriyor. Kitaplar şöyle yazar. Bölgedeki bugünkü kıtlığın başlangıcı o dönemlere dayanır. Bakar mısın nasıl bir kadın düşmanlığı? Manyaklar. Zaten olay çölde geçiyor. Üzerinden 1000 yıl geçmiş gerizekalılar. Meryem gerçekten sinirlendi. Ben de sordum. Sen de mi El Kahine'yi tutuyordun? Saçmalama, deyiverdi Meryem. Bu kardeşçe hırçınlığı rahat ettiriyor insanı. Onunla olmak, tek başına olmadan yalnız olmak gibi. Başına sardığı, durmadan kayan başörtüsünü ara sıra çıkarıp yeniden sararken, kendi ortaya çıkıp da insanlar bize bakmadığı sürece hiçbir kesinti yok akışımızda. Söylememeye kararlı olduğu tek bir şey var. O şey, her neyse onunla ilgili konuşmadığın sürece yanında duran sağlam bir kaya gibi. Neredeyse 15 dakika sonra taksideyiz ve Meryem Tunus Arapçası ile bağırıyor. Amca başka sol mu var? Bu sol işte, Kartıcı'ya gidiyoruz dedim ya. Meryem taksiciyle tatlı tatlı kavga ediyor. Taksici şişe dibi gözlüklü, ön cama kafayı neredeyse dayamış bir adam ve çılgınlar gibi tekna çalıyor takside. Bütün camlar açık ve adamın üzerinde bir palto. 3 aşağı 5 yukarı bir deliyle saatte 100 kilometre ile Kartaca'ya şanlı bir giriş yapıyoruz. Tepeye çıkıyoruz. Kartaca Sarayı'na. Rüzgarlı bir tepenin üzerinde basbayağı Endülüs tarzı saray yavrusu. Tepenin denize bakan kısmında kuru kuruya beton müze binaları. Tepenin karaya bakan kısmı başka tepeleri görüyor. Fakat ne müzede ne çevresinde tarih görkeminden eser yok. Zaten dükkanın pek müşterisi olmadı. Müze dışına kurulu çadırlara sıralanmış hediyelikçilerin dermederliğinden de belli. Memleketteki komple ve kesintisiz tatil rehaveti müze görevlileri üzerinde de hakim. Azizim bu memleket az sersemlemiş gibi. Devrim yorgunluğu mudur nedir diye tespit yaparken ben gişe memurlarından biri lafımı kesiyorum. Hoş geldiniz Meryem Hanım. Efendim diyorum Meryem'e dönüp. Tanırlar diyor. 15. gelişim. Mekanına gelmiş orta kademe bir mafya yöneticisi havası. Haç gibi düşün diyor gülerek. Biletler alıp cebine koyuyor, koluma giriyor. Adımları ağırlaşıyor, huşu ile gevşiyor yüzü. İştenlikle dua eden kadınlar gibi hafif kapatıyor gözlerini, mırıldanıyor. Bakma sen, kadınlar tanrıçalarını asla terk etmezler. Sadece gizlenmeleri için onlara yeni kostümler dikerler. Anında aklıma Madame Lila'nın boynundaki Fatıma eli geliyor. Duruma hiç yakışmayan bir dünyevilikle tutamayıp kendimi, baksana Madame Lila'nın boynundaki Fatıma eli bir garip değil miydi? O Fatıma değil, yani tam olarak değil. Değil mi? Çünkü bilezikli, yüzüklü filan. Yoksa Fatıma, Dido, Elkahina, Sibel, Meryem adına ne dersen. Kadın tanrı kılık değiştirir sadece. Tahmin edersin ki erkek dünyasında hayatta kalmak için kıvrak olmak gerekiyor. Yürü, yazıtlara gidelim. Müze binasına girdik. Ezberden gidiyor Meryem. Dido'nun yerde ve duvarlarda duran mozaik tasvirlerine dokunuyor. Tek kişilik bir ibadet gibi. Dido bir parmağı havada bir kadın bir şey anlatıyor mozaiklerde. Bir yazıtın önünde duruyoruz. Epey bir dikildikten sonra soruyorum sıkılıp. Ne diyor Dido? Yok, bu saçma bir şey. Bu caddeyi yaptık. Zarar verirseniz öyle ederiz, böyle ederiz. Tehdit yazısı. Saçmaymış. Yani tarihe ne kalacağını tam bilmiyorsun ya. Şu küçük taslar filan. Yani mesela saray kalmıyor. Adam şiir yazmış, süper. O kalmıyor. Dandik kapkalıyor. Çok acayip değil mi sence? Hı? Dinlemiyor. Bence acayip. Boşuna yaşıyor. Yani şu Dido meselesi. Belki lanet kadının tekiydi. Ne biliyorsun? Yani belki Amira haklıdır. Belki onun döneminde de bir Asmahan vardı ve senin Dido Ümmü Gülsüm'dü. Erkek gibi, beton gibi bir kadın. Sonuç olarak galip bir kraliçe olduğuna göre nereden çıkardın galip olduğunu? Sen öyle anlattın ya, ne bileyim, sanki öyle dedin gibi. Öyle değil. 2 dakika bir şey bakmam lazım benim. Dolaşsana sen biraz. İyice boş gezenin boş kalfası muamelesi yapmaya başladı bana Meryem. Dolandım biraz. Bir halt yok müzede. Olan şeylerin hepsi de Fransızca açıklamalı. Hiçbir şey anlamadım. Dışarı çıktım. Denizi görmek için yürüdüm. Mis. İleride Kartaca Limanı. Güneş, Ağustos böcekleri olunca daha mı etkili oluyor acaba? Sanki öyle. Keşke bir öğle uykusu olsa. Denize girsem, yıkansam uzun uzun, yatsam, uyusam. Uyandığımda şampuan kokusundan bir bulutun içinde bulsam kendimi. Türkiye'deki meseleler bitmiş olsa, mis gibi. Ne işim var benim bu Allah'ın belası yerde? Gideyim ben. Haydi gidiyoruz. Sidi bu sayıta gidelim. Kahve içelim. Ellerim cebimde, arkasından yürüyorum Meryem'in. O kararlı bir alışveriş annesi, ben de ayağını sürüyen bir çocuğum. Sen ne arıyorsun bu yazıtlılarda tam olarak diyorum. Bir şey diyor, hiç arkasına bakmadan. İyi diyorum. Taksiciyle yine hangi sol hangi sağ kavgası yaparak Sidi bu sayıta geliyoruz. Demek kartpostallardaki Tunus burasıymış diyorum. Tepede mavi beyaz evler, hepsi denize bakıyor. Öyle dikilmiş ki gözleri denize, neredeyse ellerini siper edecekleri mavi pencerelerini. Arnavut kaldırımı dar sokaklardan Sidi bu sayıtın işsiz güçsüz hediyelik eşyacıların ümidini kaybetmiş kapılarından geçip taraçalarla denize doğru inen büyük bir açık hava kahvesine geliyoruz. Bizden başka bir tek kadeti çıkmış ihtiyar bir karı koca oturuyor. Alçak duvarlarla ayrılmış bölmelerden gölgeli bir tanesini seçiyoruz. Meryem'le konuşasım yok. İhtiyarlara bakıyorum. Krep sipariş etmişler geliyor. Bir plan çizilmiş kısmı gibiler. Hareketleri kesik kesik. İkisinin yüzü de çok eskiden olan bir şeyi hatırlamaya çalışır gibi büzüşmüş deryalara bakıyorlar. Birlikte değil gibiler bir yandan. Adam kadının, kadın adamın orada olduğunu sanki kısa aralıklarla unutuyor gibi. Bir yandan da o kadar ayrılmaz parçası olmuşlar ki birbirlerinin, sanki birbirlerine karınlarından bir telekomünikasyon hattıyla bağlılar. Konuşmadan anlaşıyorlar. Kadın adamı giydirmiş besbelli jilet gibi. Adam ise kadına artık hiçbir şey yapmıyor olmalı. Çocuğu olmaktan, böylece kadını daha genç ve daha becerikli hissettirmekten başka. Krep'ten bahsediyorlar dört cümle. O dört cümle binlerce kez söylenmiş, yarım telaffuz edildi de anlaşılıyor. Niye ateşkes yaptıklarını hatırlamaya çalışan iki kadim ülke gibi oturuyorlar? Garson onlara oranla öyle hızlı hareket ediyor ki bir terör eylemi gibi görünüyor iki portakal suyunu getirişi. Garson gelince ikisinin de yüzü sevimli. Garson gidince sular çekiliyor gözlerinden. Atmosferlerine girip lanet gezegenlerini nihayet yok edecek tek göktaşı şansını da kaybetmişçesine bozuluyorlar. Bir arı musallat oluyor portakal suyuna. Arı dünyalarında bombardıman uçağı etkisi yaratıyor. Adam önce küçük ve ağır el hareketleriyle salmaya çalışıyor arıyı. Bol miktarda söylenerek. Kadın arıyı fırsat bilip arının hücumu henüz başlamışken ama ben sana dedim portakal suyu içersen. Adam bu sefer hırçınlaşıp kızdırdın arıyı sen kızdırdın öyle kovalarsan gitmez. Kadın hızla şirret çok biliyorsun. Adam kaldırıp masayı kadının başına geçirecek. Ağız tadıyla yedirtmedin ki. Kadın son 50 yıldır yaptığına emin olduğu fedakarlığın verdi. Hınçla kendinden emin. Ben mi dedim gelelim diye. Sıcak dedim ben. Adam burnundan gelen sıkıcı bir ömrün bıkkınlığıyla zaten bu krepte yumurta kokuyor. Yiyecektik evimizde tam birbirlerini öldürmek üzereyken kadın küt diye vuruyor masaya konan arının üzerine. Öfkesinin sınırsızlığını gösteren bir gözdağı olarak adama bağırıyor. Ye hadi ye. Bu insanlar bir zaman bir siyah beyaz fotoğrafta yüzlerini yan yana koyup durmuşlardı. Kesip bir tiksinti ve nefretle paçavraya dönüyor bu tatlı öğleden sonra. Birbirini öldürememiş siyah ikizlerinin kokuşmuş düşmanlığı. Fakat bir anda manevra yapıp koalisyon oluşturuyorlar arılara karşı. Bir mahalle savaşında cephanesiz kalmış, sadece birbirlerine güvenen iki münzevi çocuk gibiler. Arılar gelmeden gidelim diyor adam. Kadın, evet evet diyor, haydi bitir krebini. Şaşkınlıkla onları izlerken ben, Meryem öldü diyor. Yok ölmedi, vurdu kadın da uçtu gitti arı diyorum. Meryem'in yüzü denize dönükmüş meğer. Ne arası? Dido diyorum öldü. Kendini öldürdü şu Truva Savaşı'ndan gelen pezevenk ortadan kaybolunca. Aa intihar mı etti Dido? Da ne öldürdü kendini? Aşk yüzünden olamaz. Ondan sormuştum sana dün kudretli bir kadın niye intihar eder diye. Bence yine de adam gitti diye öldürmüştür kendini. Başka bir şey daha olmalı. Sadece aşk olması bilmem. Neyse inandırıcı gelmiyor bana. Azizim, belki de böylesi daha iyidir. Beraber bir adamla küflenmektense öldürmüş kadın kendini. Madame Lila'ya baksana. O da ayrı güzel bir model. Tek başına delirme modeli. Bunlar hep modeller. Biraz büyütmüşsün sanki Dido'yu gözünde. Aşık olmuş, terk edilmiş, kederden intihar etmiş olabilir sonuçta. Ne bileyim dedi. Hala inandırıcı gelmiyor bana. Denize daldı gitti. Baş parmağını dudakların arasına taktı. Uzaklara bakıyor. Bir zamanlar Dido'yu aşkıyla mahvedip intihara sürükleyen adamın Gemiyle geldiği yöne doğru galiba. O öyle derine, kederle dalınca, "Baksana," diyorum. "Sen niye kestin saçları?" Denize bakıyor hala. Baş parmağı hala ağzında. Aniden son derece lüzumsuz bir şey söylüyor. Ben Amira gibi her şeyi ortalıkta yaşayan biri değilim. Anlamıyorum onu. Benim bir şey sormamı ya da söylememi bekledi ama sustum. O devam etti. "Hakikaten bu kadar çocuk mu yoksa numara mı yapıyor onu koruyayım diye?" Bana baktı, cevap vermedim. Sadece bunun hiç de iyi olmadığını geçirdim içimden. Aramızda örülen kristal ağlar arasında bir boş ilmek vardı ve ne zaman çekilip söküleceği belli değildi. Madame Lila'nın evindeki akşam yemeğinde yaşanacaklar bu soruya hiç de beklenmedik bir cevap verecekti. 6. ayrımın sonu sayfa 71.